Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar
Hoş
getirdiniz.
bulduk Süleyman'cığım.
Nasılsınız Lütfü abi?
Elhamdülillah. Allah'a hamdüsenâ ederiz. Sizler de iyi
Ben
misiniz?
de iyiyim çok şükür, hamdolsun. Allah bugünümüzü aratmasın, öyle dermiş
Amin.
eskiler. Ben de
Doğru.
eskilere doğru yaklaşıyorum artık.
Yaşlandığını mı ifade etmeye
Evet doğru, bu
çalışıyorsun?
aralar yaşlanıyorsun falan diyenler var Lütfü abi ama gönlümüz genç. Gönül kocamaz diyorlar, doğru mu?
Doğru. Hep
Değil mi?
17 yaşında.
Gözlerde hep şey kalırmış. Yani genç kalırmış.
Evet.
Yani ben bir gözlere bakıp teselli oluyorum Lütfü abi aynada. Diğer yerlere bakmamaya çalışıyoruz.
Demek ki senin bir 10-15 sene sonra çok daha vahim hale gelecek.
Evet doğru.
Şimdiden böyle bir şeye düştüysen.
Ya aslında düşmezdim ama oluyor demek ki.
Ya bir de tabii insanın zaman zaman böyle halleri olur.
Doğru.
Borsada şimdi böyle orta ve uzun vadeli akışları anlamaya çalışıyorlar ya, onun da çünkü matematiği var. Yani arının uçuşunun, kuşun uçuşunun bile sonuçta bir kader planında bir matematiği var. Yani bir miktarı var yani. Dolayısıyla insanın da hani 7 yıl efendim hüzün, 7 yıl şevk, 7 yıl gayret, 7 yıl böyle bir geri planda
Sekine,
kalmak. Yani
sakinlik.
evet, bunun belki hani ben mesela 7 yıllık dönemlere çok inanıyorum Süleyman. Hani 7 yaşında okula başlıyoruz, 14 yaşında kafamızı taşa vuruyoruz işte o buluğ çağı. Sonra 21 yaşında artık böyle en kritik kararları vereceğim zaman, en böyle deli dolu olduğumuz zamanlar. 28 yaşına geldin diyelim, evlendin, çocuğun oldu, birkaç böyle ya
Değişik,
bu
büyük
muymuş hayat?
değişimler.
Ne, bu mu, bunun için mi uğraşmışım diyeceğim bir belki.
Farkındalık dönemi.
Evet, 35 mesela daha ayrı bir dönemdir. 42 gerçekten o 40 yaşın sonrasındaki o olgunlukla bakış mesela farklıdır. 49, 50 oralar daha farklı bir dönemdir. Yani
Siz yaş söylenmez derler ama 60-70 oldunuz mu
70
lütfen?
olduğumu düşünüyorsan Süleyman'cığım,
Yok hani...
bizim programı hiç yapmayalım, gidelim
Yok
çıkalım.
en son geldiğiniz rakamı biliyormuş gibi söylediniz de kaçı söylediniz?
İşte bak 50, 49-50 dedim, ondan sonrasını
Söylemediniz.
söylemedim.
Tamam
Bak
ben de
dikkat et.
dedim Lütfü abi kaçı
Şimdi
oldu?
bunun hani böyle hayata yayılan bir hani
Yedilik
yedilik bir dilim
sistem.
olduğu gibi sene içerisinde de insanın böyle efendim bir takım dönemleri olabilir. Bunu işte astrolojiyle bir takım efendim böyle yıldızlarla dönemlerle şu ay şuraya girdi, bu ay buradan çıktı falan filan gibi okumaya çalışanlar var. Ama ben şahsi anlamda hani o ferdiyet sırrına hep daha çok inandığım için işte iki aslan, iki boğa, iki ikizler yani hep aynı döngüye muhataplar yani. Hani öyle değil işte o biriciklik sırrından çok daha farklı dönemler olabilir. Dolayısıyla senin de bu şu an yaşamış olduğun
Bir yedi.
bir bedbinlik hali bir dönem olabilir, geçer. Ondan sonra bir müddet sonra bakarsın ki aa yaşlandıkça gençlik vurgusu daha çok artıyor. Yani ben
Doğru.
şöyle bir 21 yaşındaydım zannediyorum. 21 yaşı insanın hani ölmek için böyle kendini çok rahat hissettiği bir yaştır.
Hafif
Niye?
yani.
Çünkü yani en uzak olduğu anda kendince yani hiç ulaşılmayacak bir şeyi böyle kendisine çok iyi yakıştırır insan. Ama bak 60'a 70'e doğru gittikçe insan daha böyle dünya ile ilgili ilişkileri artıyor. Dünya onu seviyor, o dünyayı seviyor. Hani bir tür
Ayrılık daha mı zor?
tabii şeye hani bir mahalleye yerleşirsin mesela. İlk günler oradan çıkmak gitmek çok kolaydır. Niye? Zaten o sana bir
Tutunamadın.
bak ters ters bakan çok olur, şu olur, bu olur. Ama düşün 30 senedir oturduğun mahalle. Herkes seni tanıyor. Kapıyı açtığın andan itibaren herkese selam vererek gidiyorsun.
Travma olur
Yani
insanda.
işte o
Oradan
dünya böyle bir
ayrılmak.
yer işte Süleyman'cığım.
Pek alışmayalım o zaman.
Ama alışmadan da olmuyor. Alışamadan yaşayamıyorsun.
Evet.
Yaşamak alışmak demek zaten.
Doğru. Yani o zaman bu yolcu gibi hani bir garip gibi
İşte bir garip gibi ol diye Efendimizin işte
tavsiyesi.
ikazını bu anlamda çok önemsemek gerekiyor yani. Benim diyor bu dünya ile ilgim nedir ki diyor. Yani işte bir yolculuk sırasında bir yere uğramış, böyle bir istirahat etmiş. Bir insanın o hali, o tavrı. O yüzden hep muhaciriz biz diye bir yazı yazmıştım bir dönemde.
Yani hep bir yerden bir yere hicret ediyoruz.
Edeceğiz. Ve bu anlamda seyahat ya da işte böyle çok temekkül etmemek yani bir yerde böyle çınar gibi kök salmamak çok önemli bir şeydir. Yani insan böyle 3-5 senede 7 senede bir şey yapmak. Ayrılsa bir yerlere gitse gelse iyi olur. Hemen şimdi bana sorabilirsin abi sen o yüzden mi çok ev değiştiriyorsun diye. Yok onunla
Evet.
alakası yok.
Kaç defa taşındınız abi? 8-9 oldu mu?
Yo ho 8-9 ne
O
ya?
şey çok hafif
15
kalır.
bulmuştur.
Öyle maşallah. Zor iş ama demek ki artık hayat tarzı haline getirdiniz.
Yani şöyle, o hepsinin bir gerekçesi var aslında.
Doğru.
Hep böyle
Sefer hali.
çocukların sefer hali, çocukların yürüyerek gidecekleri okulları tercih etmek için böyle yaptık diye hep böyle kendimce bir şeyim var. Veya bir hakikaten şey için, iş için gitmişizdir. Hep bir makul gerekçesi var yani.
Tamam. Ya bu noktada da
Ama şunu önemsiyorum. İşte sırtımızda kaplumbağa gibi evimiz, hemen anında çıkıp gidebiliriz. Yani bugün de gidebiliriz yani. Şurayı hemen terk edebiliriz. Çık git buradan, gidebiliriz. Hiç sıkıntı yok yani.
yani şimdi moda olan hani millet karavan kiralıyor falan. Siz kendiniz karavan
Yani bizzat insanın kendisi bir karavan olması lazım yani.
olmuşsunuz.
Ceketimi alır çıkarım diyor ya. O ceket de yok bizde.
Güzel. Güzel aslında
Ama tabii
tam.
bu iddiadan da Allah'a
Allah,
sığınırım. Bu
evet
da
doğru.
bir iddiadır.
E
Allah
bu sizin
insanı
nasibinizmiş
iddiasından
yani.
vurur diyor.
Doğru.
İsmet Özel'in öyle güzel bir sözü var.
Bugüne kadar sizin nasibiniz böyleymiş. Güzel.
Yani öyle, evet
Evet.
öyle diyebiliriz.
Hani böyle insanlar tutunamadığını düşünüyor sürekli oradan oraya falan. Ama bunu siz hani mutlulukla ve hayat tarzı olarak
Hayır,
benimsemişsiniz.
tutunamamak zaten bu hayata ait belki de en güzel kimliktir. Yani Oğuz Atay'ın böyle bir kitabı var, Tutunamayanlar diye.
Zaten hiç bitmeyen kitap
İşte
derler ona da.
evet, onu herkes böyle bir hani
Başlar
kendi
bitiremez.
kaderi gibi okur ama aslında hayata dair en temel tanım odur yani. Bu hayat tutunmak için geldiğimiz bir hayat değil ki.
Güzel.
Bu hayat böyle, burası köprü yani, buradan geçip gideceğiz yani.
Bakıp geçeceğiz.
Köprüye ancak şey yaparsın, ev kurulmaz köprüye yani.
Eyvallah. O zaman şimdi bu bölümde de böyle hayatın önemli duraklarından birisini konuşalım lütfen abi. Hani 7-7 gidiyoruz ya. Şimdi
Evet.
de bu milli eğitimin yani okulların açıldığı bir dönem. Herkes bir şekilde okullara eğitimi akın ediyor. Özellikle de bu hani bugüne kadar da çok içli dışlı olduğunuz bir kesim olduğu için üniversite hayatı büyük bir yerde duruyor. Hepsi ayrı tartışılır. Yani kreş, ilkokul, ortaokul, lise hepsi ayrıca konuşulabilir. Sonuçta sizin hepsine dair hem tecrübeleriniz var hem de hep gözlemliyorsunuz, yazıyorsunuz. Fakat bugün hani biraz daha üniversitelere de bir ayrıcalık olsun isteriz. Yani üniversiteye yeni başlayacak birçok insan var. Ya da üniversite içerisinde halihazırda okuyan, yani birden ikiye geçen, ikiden üçe geçen, üçten dörde geçen, yani o seyrini devam ettiren belki binlerce insan da var. Onlar için anlamlı bir program olsun isteriz. Bu programın özellikle. Bu üniversite hayatı böyle büyük bir karmaşa. Hani kimlik bunalımı, kişilik bunalımı, arayış vesaire, meslek edinecekler, sonrasında iş hayalleri, kariyerin böyle en tatlı günleri, kimisi için de büyük bunalımlar, tutunamamaklar, okullardan ayrılışlar, bölüm değiştirmeler, arkadaş sevmemeler, şehre ısınamamalar, bayağı büyük bir hengameli dönem. Neler söylemek istersiniz bu konuda?
Şöyle Süleyman'cığım, şimdi ben üniversiteyle ilgili çok şey söylerim ama
Doğru.
şunu daha evvel söylemek isterim toplumun genel eğitim seviyesiyle alakalı. Türkiye artık üniversiteli bir toplum olmaya başladı.
Bu bir gerçek.
Gerçek. Şöyle bir gerçek. Şimdi bir toplumun mesela ilkokullu olması ile ortaokullu olması veya liseli olması arasında fark var. Türkiye 23'ten sonra kurulan yeni cumhuriyetle beraber ciddi bir eğitim reformuna girişti. İşte idealist öğretmenler, o dönemin işte efendim kendi önlerine konan ideallerine bağlı insanlar, işte köy enstitüleri, şunlar bunlar, böyle rejimin istediği tarzda bir efendim eğitim reformu o dönemde başladı. İlkokuldan biz ortaokula doğru yavaş yavaş terfi ettik. Ben 60'tan sonraki sürecin işte 70'lerle beraber bir liseli olma süreci,
Çoğaldı.
evet liseli. Yani çünkü mesela 60'lı yıllarda bir lisede okumak çok büyük bir şeydi
Evet.
yani. Çünkü belli sayıda liseler
Evet.
vardı. Mesela Nurettin Topçu gibi bir adam geliyor, Sorbon'da birincilikte doktora bitiriyor, geliyor bir liseye felsefe öğretmeni olarak atanıyor. Yani çok kaliteli
Evet.
müfredatın verildiği bir dönemde. Mesela işte Osman Nuri Topbaş hocamız,
Evet.
bir mülakat yaptık kendisiyle. İmam Hatip mezunu. Bakıyorum yani İmam Hatip'teki hocalarının efendim kalitesine, onlarla girmiş olduğu o temasa, münasebete. Yani bugün doktora da öyle bir öğrenci hoca ilişkisi yok yani. O kadar böyle bir de o insanlar hani Bakıyat-ı Suyuf, yani kılıç artı, Osmanlı'nın son dönem müderris, ulema ve hakikaten dertli insanlar olduğu için o insanların temas ettiği nesiller çok daha farklı. Bugün gerçekten önde kanaat önderleri olarak çok önde insanlar. Ben bir de o insanları şu açıdan önemsiyorum Süleyman'cığım. Mesela bir kesim küsmüş gitmiş. Bir kesim tamamen yer altına çekilmiş. Bunlar ne olursa olsun her hal ve karda biz hizmete, gayrete devam etmeliyiz. Verebildiğimiz kardır sahikiyle devam etmişler hizip çalışmaya.
Hayatın içinde olmaya devam etmişler.
Evet, çok çok güzel bir örneklik o
O
anlamda.
yüzden nicelikte azdı belki o insanlar ama nitelikte çoktular.
Çok önemli bir hizmet de yapmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi
Sonra liseliler dediniz,
evet,
70'ler.
şimdi Türkiye özellikle 2000'li yıllardan itibaren AK Parti iktidarıyla bir üniversiteleşme sürecine girdi. Bu ne demek? İşte iktidarın şöyle bir mottosu vardı. Her ile bir üniversite açmak. Bu üniversitenin
Yayıldı.
yüksek eğitimin, öğretimin hani bir kalite standardı olduğu kanaatiyle ortaya konmuş bir şeydi. Yayıldı da nitekim üniversite. Şu anda Ardahan'da da işte bilmem Çemişgezek'te de işte her tarafta böyle bir hani üniversite
Var.
tabiriyle ifade edilen kurumlar yer alıyor. Efendim işte bunların istihdam meselesine çözüm bulmadan işte bir böyle atılım yapılması yanlıştı veya o dediğiniz üniversiteler ne kadar üniversal, ne kadar efendim üniversite içini dolduruyor gibi bir takım eleştiriler getirilse de şimdi son tahlilde Türkiye bir üniversiteleşme süreci yaşıyor. Bu
Evet.
toplumun demografik fırsat penceresinin hani bir müddet orada böyle ışıyıp da sonra kaçırılması gibi yani. Bizde şu anda medyan yaş 32 zannediyorum. 32. 2100'de bu 50 küsür olacak. Bu ne demek? Gittikçe yaşlanıyoruz. Şimdi toplum olarak da ilkokulu bitirdik, ortaokulu bitirdik, liseyi bitirdik. Şu an üniversitede okuyoruz. Üniversite genel bütün ailelerin gündemine giren bir konu oldu.
Evet.
Buradan baktığımız zaman da iş şuraya gelecek şimdi. Ne kadar kaliteli bir üniversite. Şimdi bir dönem Amerika'dan master sahibi olanlar çok kıymetli. Amerika'da master yapmış falan filan derlerdi. Şimdi şirketler birçoğu zaten Amerikalı masterlı adam baktığı için o CV'lere nereden diyor.
Evet.
Neresinden yani bakıyor şöyle
Çünkü
ha bu diyor.
yetmiyor.
Evet
Bir
evet
şey biliniyor. Yani
belli
Amerika'ya
yani.
gitmiyor kolay. Orada bir
Evet.
şey yapmak kolay ama iyi bir yerde yapmak zor.
Evet. Türkiye'de de bugün eski kavga, yeni kavga hiç değişmeyecek bir şeydir.
Evet.
İlk 10 bine girme meselesidir. Bugün Türkiye'de ilk 10 bine girmezsen hani tırnak içinde kaliteli sana böyle üniversite çıkışında hemen böyle bir iş imkanı sağlayacak bir yer kolay kolay vermiyorlar. Hadi bunu 100 bine kadar da çıkartabiliriz ama biz 2 milyon insanın sınava girdiği ya da işte efendim
Bir yarıştı bir
4-5-6 milyon belki insanın okuduğu bir düzenden bahsediyoruz. Böyle bir süreçte. Şimdi üniversite ne verir ne vermez meselesinde. Ben bir kere kurgunun hani adı üniversite işte efendim hoca profesör. Ben de öğrenciyim artık gidiyorum geliyorum şeklindeki o kurgunun bile kendi içinde bir faydası olduğunu düşünüyorum. Yani bunun hani
Bir format verir insana.
tamam evet.
Hani sonuçta bir örgün eğitimin bir şeyi var.
Ha, o format ne olmalı işte veya
Evet.
o format nasıl bir formattır? Ben o formatın da hani böyle çok böyle teknolojinin öne çıktığı, her şeyin çok değiştiği, dönüştüğü bir dönemde hani öğrenmeyi öğretmek, işte bilgiye erişimi sağlamak, bir şekilde efendim büyük şehir, akademisyenlik veya en azından işte efendim yüksek bir eğitim görmenin ne anlama geldiğine dair o farkındalık aslında eğitim olduğunu düşünüyorum. Yani lise okumakla üniversite okumak arasındaki fark nedir? Üniversite sadece iş bulmak, işe girmek noktasında bir çaba için mi girilen bir yerdir? Yoksa gerçekten bir zihniyet, bir böyle bir sıçraması mıdır? Bir mantalite değişimi midir? Bir paradigma değişimi midir? Ben bunu bu açıdan önemsiyorum. Yani
Olmalı diyorsunuz, değil mi
evet,
siz?
böyle olması
Evet.
gerektiği kanaatindeyim. Yani üniversite ekmek kapısı olarak görüldüğü andan itibaren belli kardeşim. İlk 10 bine gir o zaman. Buyur hadi. İlk ekmek kapısıysa ilk 10 bine gir. Hadi ilk 50 bine gir ve buradan o ekmek kapısını bul. Ama üniversite ya bir efendim zihniyet değişimi, benim hayata daha böyle rafine bir yerden bakacağım, daha böyle hani tahsilli diye ifade
Evet.
edilen bir noktadan bir bana zihniyet sıçraması sağlayacak bir yer olarak görülüyorsa ben o Çemişgezek'tekinin de, Hakkari'dekinin de, Aydın'dakinin de hangi üniversite olursa olsun hepsinin aşağı yukarı aynı imkanları sağladığını doğrusu düşünüyorum. Ama burada talip olmak çok mühim. Şimdi eskiden dergahlarda işte efendim gelene şey yaparlarmış yani sorarlarmış yani.
Yani bir seyrisülük niyetiyle gelene mi?
Evet, seyrisülük niyetiyle gelenin ismine mürit. Ne demek
Evet.
mürit?
İradesini.
İrade koyan demek,
Evet.
isteyen demek, talip, talebe de öyledir. Talep eden demek. Yani bu talepten bu talep bizatihi şeyden gelecek, talip olandan.
Kendisinde olacak
öğrenciden
yani.
Gelecek yani. Evet. Kendisi böyle bir hani kendi çeperini genişletmek gibi bir derdin, bir gayenin içerisinde olacak. O çeperi genişletme kaygısı zaten bir müddet sonra onu böyle doğru insanlarla, doğru yerlerde, doğru zamanlarda doğru işleri yapmaya götürecek bir aslında
Enerji
yol
olacak.
açacak,
Evet, yol
enerji
açacak.
olacak, enerji verecek ona. Bu açıdan da üniversitenin hani açılan kapıların efendim ya da işte kurulan tesislerin ne kadar üniversiteyi doldurduğu veya ne kadar üniversite yerine geçtiği gibi tartışmaların aslında faydalı olmakla beraber Türkiye'yi üniversiteleşmek noktasındaki bir yere getirdiği için ben faydalı olduğu kanaatindeyim.
Bunlar sonuçta imkanlar.
İmkan. Böyle bir imkan,
Değerlendirmesini
evet,
bilene.
değerlendirmesini bilene böyle bir imkan. Şimdi burada bir şey daha var yalnız. Efendim işte üniversite bir ahlak yozlaşmasıyla geliyor. İşte taşranın işte efendim özellikle üniversite olmayan yerlerin içerisinde açılan üniversiteler oranın halkının işte efendim etrafın tefessühüne yol açtı.
Evet.
Şeklinde böyle
Böyle
bir
bir
takım
tartışma da
böyle
var.
bir tartışma da var. Bunu da belki kısmen haklı görmekle beraber yani zaten şu cep telefonlarıyla, teknolojiyle, ekranlarla ortaya çıkan yeni hayat tarzının ister istemez bizi oraya getireceğini de görmek lazım. Şimdi sizin kendinize ait böyle bir universal hani değer üretecek bir kurumunuz olmazsa siz gelen her türlü tepkiye karşı kendini korumak noktasındaki o ikincil efendim içgüdüsel tavırla bir müddet sonra yenilirsiniz. Halbuki biliyoruz ki biz futboldan da en iyi savunma nedir?
Atak,
Hücumdur.
taarruz.
Ataktır, taarruzdur. Dolayısıyla bunu da üniversal bir kurum olmadan yapamazsınız. Şimdi zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Üniversitenin içini doldurmak gerekiyor. Bu talibin yani üniversiteye öğrenci olarak girenin talep etmesiyle gerçekleşecek bir şeydir. Türkiye o noktada hakikaten ben bir dönem üniversitede yöneticiydim. Bir kişinin Süleyman'cığım yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gidip okumasını bir ailenin sınırlarını çok aşan paralardır. Devlet binlerce insan gönderdi. Sırf işte dönsünler ve bu üniversitelerde efendim taşra üniversitelerinde özellikle akademisyen olsunlar diye. Ve çoğu da döndü bunların. Yani ben arada böyle çalışmalara bakıyorum. Bir kısmını değerlendiriyoruz üniversite şeyde yayınlarımızda. Yani hiç ummadığım bir yerden öyle bir içerik üretmiş ki hocamız. Niye? Doktorasını İngiltere'de yapmış. Ve gelmiş şimdi tam o taşranın ortasında gerçekten kendine ait değerleriyle bir karşı okuma ortaya koyabiliyor. İşte budur yani maksat bu.
Terkip yapıyor yani.
Terkip yapıyor. Evet.
Ki bir medeniyet terkiptir esasında.
Evet, evet. Tam da burası işte hani üniversal olarak geçen programda konuşmuş olduğumuz o kızıl elmanın bütün insanlığa hitap edecek bir tarzda yeniden takdimini biz sağlayabileceksek bu üniversiteyle ya da üniversiteye yol açan o entelektüel duruşla, o imkanla olacak. Bak sıradanlığı, basitliği, sığlığı, yavanlığı hep eleştiriyoruz ya.
Doğru.
Niye eleştiriyoruz biliyor musun? Çünkü düşünceyi de, siyaseti de, efendim ticareti de, teknolojiyi de yöneten aslında o entelektüel düşüncedir, entelektüel zihniyettir. Ve bunun biz temellerini kendi medeniyetimizde çok rahat bulabiliriz. Şimdi mesela bizim zamanımızda mezuniyet günlerinde Süleyman'cığım sizde olduğunu bilmiyorum. Cübbe giymeyi reddederdi mesela bizim arkadaşlar. Papaz cübbesi bu derlerdi. O şeyi kepi takmazlardı.
Doğru gidilmezdi zaten
ya
çoğu
neydi?
Zaman.
Bu çok böyle şeydi. Evet. Hakikaten bir tartışmaydı bizim kadim
Evet.
İslamcı kardeşlerimiz
Evet.
arasında. Sonradan öğrendik ki Endülüs cübbesiymiş o.
Ya.
Sonradan öğrendik ki o kep aslında Kur'an-ı Kerim'miş. Yani o yani kep diye ifade edilen o dörtgen, dikdörtgen şey. Kur'an-ı Kerim oradan sarkan o
püsküller.
Püskül de onun arasına konan işte o efendim
Evet özel bir adı vardı.
kebikeç mi diyor?
Kebikeç olabilir. Evet.
Kebikeç evet onun gibi bir şeymiş. Yani nasıl bir sembolizm? Oradan gelen bir şey. Bu Avrupa'da biliyoruz ilk üniversiteleri işte mesela Paris Üniversitesi'nin rektöründen bahsederler. Adam iflah olmaz bir İbn-i Rüşdçüymüş mesela. Yani İbn-i Rüşdçü bir efendim Paris rektörü ki Oxford ve Cambridge oradan çıkmış. Yani oradan mezunlarla kurulmuş İngiltere'de. Şimdi dolayısıyla bizim bu eğitim, öğretim, entelektüellik, efendim öğrenme, dolayısıyla kendi zihniyetini, paradigmasını değiştirme noktasındaki çabalarımıza bir universal kimlik gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Bunu sadece kendi evladımız, çoluğumuz, çocuğumuz açısından değil, bütün insanlık açısından ve ben bunu halife olmanın temel şartı olarak görüyorum. Yani biz eğer bu dünyaya Allah'ın ben bir halife yaratacağım diye meleklere övünerek ifade ettiği bir kimlikle indiysek, o kimlik bizim buradaki her şeyden, her oluştan, her efendim artı ya da eksi hareketten mesul olduğumuz anlamına geliyor. Bunu yapabilecek bizde bir duruş, irade olduğu müddetçe de Allah o konuda yollar açacaktır diye doğrusu ümit ediyoruz.
Yani fid dünya hasene diyoruz ya.
Evet.
Dünyadaki hasene içinde yani bu ilim yolculuğunun çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Yani evet. Dünyayı imar edecek, inşa edecek o bilincin, farkındalığın.
En büyük hasene o ilim yolculuğuna sahip olmak Süleyman.
Doğru. Zaten o yani, ilim insanı alim evet. olan Allah'a götürür.
Yani evet. Dünyayı isteyen de ilme sarılsın. Ahireti isteyen ilme sarılsın. Hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın.
O şöyle işte bugünün talibi yani talebesi ilmi isteyecek. Doğru mu Yusuf abi?
Evet.
Üniversitede yani hangi bölümde okursa okusun. Yani işin özüne vakıf olmaya çalışacak.
Evet. Ben mesela öğrencilerime derim ki Süleyman. Bak ben bugün bir pencere olarak geldim karşınıza. Hayatınız boyunca her dönem 5 ders aldığını düşün. 10 ders senede alıyorsun. 4 senede 40 ders alıyorsun. Hadi hoca sayısı 20 olsun, 30 olsun. 20-30 tane pencere kardeşim. Her birinden kendine göre istifade etmeyi bil. Bunların hepsi ne için? Kendine ait bir pencere oluşturmak için. Yani dolayısıyla öğrenci hocalarınızdan istifade edin. Bizden istifade etmeye çalışın. Asılın. Yani bir öğretmenin, bir hocanın, efendim çok burnu büyük bunların, hiç dönüp de bakmazlar falan noktasına gelmesi aslında öğrencilerin biraz onları zorlamamasından da kaynaklanıyor. Yani asılan, bir şekilde efendim almak isteyen hocayı da geliştirdiği için çok mergubtur yani, ragıptır yani. O insan, onu herkes sever yani.
Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öyle bir sözü vardı. Şöyle hatırlayayım. Ne kadar alıcıysanız diyor, o kadar vereceğim diyor.
Evet.
Yani talip oldukça aslında demek ki açılan da bir süreç. Öğrenci-öğretmen ilişkisi.
Evet, evet.
Çünkü öyle insan ilgilisini bulunca hakikaten daha da vermek ister.
Hayır bir de şey de değil ki yani. Öğretmen işte bende bir kapasite var. Bunu size aktaracağım. Mesela öyle değil.
Değil.
O etkileşim bana da faydası var.
Doğru.
Beni de geliştiren bir şey o etkileşim.
İş önce öğrencide, talipte. Yani üniversiteye başladı ya da üniversitede okuyan birçok insan tekrardan şu sorgulamayı yapsın. Ben ne kadar bu ilim aşkıyla öğrenme noktasında ne kadar farkındalığa sahibim.
Evet.
Bunu yapacak.
Ya bir bakacak zaten Süleyman'cığım. Lisedeki o disiplin yok. Kim kime dumduma gitse oluyor, gitmesi olmuyor. Şimdi tam böyle aslında Türkiye'deki en konforlu iş bu arada üniversite öğrenciliğidir.
Evet.
Yani kendi kendine disipline edebileceği en muhteşem zaman dilimi.
Doğru.
Kütüphanede vakit geçirsin. Hocalarının peşinden koşsun. Mümkün olan farklı konferanslara, imkan olduğu kadar seminerlere gitsin, katılsın. Derslerle sadece kendini sınırlamasın.
Yani eğer isteği, iradesi varsa ama.
Var.
Zaten yoksa da tamamen üniversite bir açıdan bir hüzün, hezimet de oluyor.
Oluyor.
Ve öyle evet. de çok örnek
çok, var. Çok, çok evet. örnek. Zaten bu örnekler daha çok.
Evet. Ben şimdi 22 sene önceydi üniversiteye başladığımda. Ben bir de özel üniversitede burslu okumuştum. Benden çok da büyüktü sınıf arkadaşlarım. Şöyle bir baktım. Ben hani kitapla geliyorum, defterle geliyorum. Sınıfın şeyi şuydu genel ortalaması. Çakmak, sigara, cüzdan ve araba anahtarı, cep telefonu. Evet. Yani bunun dışında gelmiyorlardı. Ben bir şaşırmıştım yani. Bu mu hani aksesuar olarak ben hani kitap ve defterle geldiğim için bir garip de kalmıştım. Yani bu hani ne yapacak okuyacak mı falan. Allah'tan kendim şuna dedim yok ki ben yine yoluma
güzel,
devam
güzel.
Edeyim. Öğrenmeye devam ettim ve hala öğrenciyim.
Sigara
yani,
içmiyorsun araba yok zaten evet. Cüzdan da boş. Mecbur kitap.
Doğru mecbur ilim taliplisi olduk ama çok şükür hani kendimce o hep öğrenci kaldığım için hala diri durabiliyorum. Niye hep öğreneceğiz gibisinden.
Çok güzel bir hal o.
Evet. O yüzden inşallah hasbel kader tam belki şey gelmedi ama üniversitede de belki sürprizlerle karşılaşabilir. Doğru mu? Bir hoca belki onu çok etkileyebilir.
Dokunur.
Evet.
Bambaşka bir
ya da bir ortam onun ufuk. Bambaşka evet. bir şeyini açabilir.
Evet, evet. O yüzden hep arasınlar yani.
Arasınlar. Pekala. O zaman bugünkü programımızı da böyle bitirmiş olalım. Belki yine çok boyutlu olduğu için konuşulabiliriz ya da başka pencerelerine bakabiliriz bu meselenin.
İnşallah.
Şimdiden herkese hayırlı eğitimler diliyoruz. Hayırlı bir öğretim
İnşallah.
Yılı diliyoruz.
İnşallah.
Hem öğretmenlere de Allah'tan güç kuvvet dileyelim. Onların çünkü aşkı şevki çok önemli. Öğrencilere de Allah hani Peygamber Efendimizin duasıyla bitirelim. Faydasız ilimden sana sığınırız diyor Efendimiz. O hani ilim ilim bilmek, ilim kendini bilmektir buyuran Yunus Emre gibi. İnşallah hem kendimizi bildiğimiz hem bu medeniyetin hem bu yeryüzünde ihyasına vesile olduğumuz inşallah bir süreç olur.
İnşallah.
Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün özellikle üniversiteye yeni başlayacak ya da üniversitede halihazırda okuyan öğrenciler için özel bir program yaptık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, muhabbetle.